Hazreti İsa aleyhisselam cemaatsız bir şey yapamayacağını düşünüyor. Men ensari ilallah diyor. Çoğul ifadesiyle Allah yolunun yardımcılarım kimlerdir diyor. Tek başıma olmaz diyor. Sen kim oluyorsun da tek başına bir şeyler yapabileceğini zannediyorsun? Böyle de olur diyebiliyorsun. Hangi peygamber tek başına faaliyet yaptı? Cemaat oluşmadan devlet oluşamaz. Devlet oluşmadan ümmet oluşamaz. Müslümanların besmelesi vardı. Müslümanlar Rahman ve Rahim olan Allah'ı vardı. Rahman ve Rahim olan Allah bütün ırkları bir arada tutuyordu. Ya eyyuhennas inna halaknakum min zekerin ve unsa diyordu Allah. Hepinizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Şuuban ve kabaila lit'arafu. Sizi sonra şube şube, kabile kabile, ırk ırk ayırdık tanışasınız diye, üstünlük taslayasınız diye değil.
İnnelhamdülillah. Nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestahdihi ve nestağfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما Allahümme amin. Kıymetli kardeşlerim, Ali İmran suresinde Allah azze ve celle iman edenlere Allah'tan hakkıyla korkun diye emretmiş. İman edenlerin bazılarının hakkıyla korkmamış olduğuna işaret eden bu ayeti celile müminlerin bu meseleyi araştırmasını gerekli kılmıştır. Allah'tan hakkıyla korkmak nasıl olacak? O mesele üzerinde kafa yormalarının gerekli olduğunu ayet-i kerime ifade etmektedir. Demek ki her iman eden Allah'tan hakkıyla korkmamaktadır. Demek ki her namaz kılan, demek ki her Müslüman olan Allah'tan hakkıyla korkmamaktadır. Allah'tan hakkıyla korkabilmek Allah'ı tanıyınca mümkün olur. Tıpkı Allah'ı sevmenin hakkıyla mümkün olabilmesi ancak Allah'ı tanıyınca mümkün olduğu gibi. Allah'ı tanımadan Allah'ı sevmek mümkün değil. Allah'ı tanımadan Allah'tan korkmak mümkün değil. Her kim ki Allah'ı hakkıyla sevmek istiyorsa Allah'ı tanımalı. Her kim ki Allah'tan hakkıyla korkmak istiyorsa Allah'ı tanımalı. Allah'ı tanıyanın kalbinde hem Allah sevgisi hasıl olur hem de Allah korkusu. O tanındığı zaman sevilir, o tanındığı zaman korkulur. Bazı insanlar vardır, tanıdığınız zaman sevmezsiniz. Uzaktan daha güzeldirler. Bazı insanlar vardır, tanındığınız zaman daha çok seversiniz. yakından daha güzeldirler. Allah Azze ve Celle'yi tanıyan insan tanıdıkça Allah'ı daha çok sever. Allah'ı daha çok sevmek isteyen daha çok tanıyacak. Takva da budur. Takvaya, hakiki takvaya ulaşabilmek ancak Allah'ı tanımakla mümkün olacaktır. Allah'ı tanımanın yolları içerisinde, onu tanımaya, marifetullah'a götüren vesileler içerisinde en etkilisi Allah'ın mahlukatını tanımaktır. Allah'ın mahlukatını tanımayanlar Allah'ı tanıyamayacaklardır. Onun içindir ki Allah Resulü sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem Allah'ın zatını düşünmeyin buyurdu. Çünkü düşünemezsiniz. Onun benzerini görmediniz ki düşünebilesiniz. Allah'ın zatını görmeyenler ya da bir benzerini görmeyenler Allah'ın zatını düşünemeyeceklerdir. Ama Allah'ın mahlukatını düşünün buyurdu. Allah'ın mahlukatını görebilirsiniz, benzerlerini görebilirsiniz, sonsuz mahlukatı görürsünüz ve işte o zaman kalbinizde iman hasıl olmaya başlar. Sıcak sıcak bir şeylerin kalbinize indiğini hissedersiniz. Mahlukatı gördüğünüz zaman bir müddet bakacaksınız ama bir gün gelecek, görmeye başlayacak gözleriniz. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de başlardaki gözlerin kör olmayacağını, hakikatte göğüslerdeki kalplerin kör olacağını ifade ediyor. Kalpler, hakiki kör olanlar kalplerdir. Dünyanın meşgalesi içerisinde kalpler körleşmektedir. Bir müddet sonra göremez hale gelmektedir. Nereye doğru gittiğini düşünemez hale gelmektedir. Neydim, ne oldum, ne olacağım? Bu dünyanın bütün nimetleri benim olsa ne olur ki? Bu noktaları düşünemez hale gelmekte. Dünya nimetleri peşinde koşacağım derken en önemli meseleyi ihmal etmekte ve Allah Azze ve Celle'yi unutmaktadır. Sanki kainatta Allah yokmuş gibi hareket etmekte, istediğini yapabileceğini zannetmektedir. Sanki bunun bir sorgusu suali olmayacakmış gibi düşünmektedir. Halbuki Allah Azze ve Celle kullarının ne yaptığını çok iyi görmektedir. Allah'ı hakkıyla tanımak isteyen Allah'ın mahlukatını tanısın. Allah'ı tanımak isteyen Allah'ın elçisini tanısın. Hazreti Muhammed'i tanısın sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an onun hakkında ve inneke leala hulukin azim buyurmuştu. Allah Azze ve Celle kainatın sahibi olan Allah, başka birisi değil, kainatın sahibi Muhammed'i de yaratan Allah onu övüyor. Sen yüce bir ahlaka sahipsin ey Resulüm. Allah Resulü'nün ahlakı Kur'an'ın ahlakıydı. Kur'an'ın ahlakı Rabbimizin ahlakıdır. Allah Azze ve Celle neye kızar, neyi sever anlamak isteyen Allah'ın elçisine baksın. O neye kızıyorsa Allah da ona kızar. O neyi seviyorsa Allah da onu sever. Allah'ı tanımak isteyen Allah'ın mektubuna baksın. Allah bir mektup gönderdi insanlara. Arkadaşınızdan bir mektup gelseydi, 10 sayfa olsaydı bile, gecenin saat 12'sinde gelseydi bile, okumadan uyuyamazdınız. Rabbinizden, kainatın sahibi, sonsuz ilim sahibinden bir mektup geldi. Onu tanımayanlar, onu okumayanlar Rablerini tanıyamayacaklardır. Allah'ın dostlarını tanımayanlar Allah'ı tanıyamayacaklardır. Her kim Allah'ı tanımak istiyorsa Allah'ın dostlarını tanısın. Allah'ın dostları Allah'ın yeryüzündeki delilleridirler. Onlara bakıldığı zaman Allah hatırlanır. Onlara bakıldığı zaman Kur'an hatırlanır. Onlar yeryüzünde Allah'ın ahlakının temsilcileridirler. Allah'ı tanımak isteyenler bunları yapmalı. Allah'ı tanımak isteyen Allah'ın isimlerini bilmeli. Manalarıyla birlikte anlamalı. Sadece kupkuru bir ezber ve saymaktan ibaret olmamalı. Allah'ı tanımak istiyorsan Allah kendisini sana isimleriyle tanıtır. İsimlerini öğrenen, manasını öğrenen Allah'ın nasıl bir Allah olduğunu anlar. Neye kızar, neyi sever onu anlar. Allah'ı tanımak isteyen Allah'ın isimlerini tanısın. Bunları yapan Allah'ı tanır, Allah'ı tanıyan Allah'tan korkar. Allah'ı tanıyan Allah'ı sever, Allah'ı seven Allah için her şeyini ortaya koyar. Eğer bugün insanlar kadın için ortaya koyabildiklerini Allah için ortaya koyamıyorlarsa Allah'ı tanımadıklarından. Eğer bugün insanlar mal mülk için ortaya koyabildikleri enerjilerini, hatta yeri gelir ölümü bile göze alırlar malları mülkleri için, eğer bunun benzerini Rableri için göze alamıyorlarsa Rablerini tanıyamadıklarından. İşte Allah Azze ve Celle iman edenlerin kısım kısım olduğunu ifade ediyor bize. Allah'tan korkun ama Allah'tan korkulması gerektiği gibi korkun. Takva kalbe yerleşmeye başlayınca o zaman insanın öndeki bazı perdeler yavaş yavaş açılmaya başlar. Takva ne kadar ilerlerse, kalpte Allah korkusu ve Allah sevgisi ne kadar ilerlerse o zaman insan o kadar daha ilerileri görmeye başlar. Başkalarının göremediği noktaları görmeye başlar. Başkalarının anlayamadıklarını anlamaya başlar. Ve kutsi hadiste buyurulduğu gibi artık Allah ile görür, Allah'la yürür, Allah'la tutar. Artık Allah'la bakar baktığı hadiselere. Çünkü o yapması gerekeni yaptı, tanıması gerekeni tanıdı. Takvaya erişti. Kutsi hadiste öyle buyuruyor Allah Azze ve Celle. Kulum bana farz ibadetler yapmakla yaklaşır. Ne zaman ki nafileleri de işlemeye başlarsa işte ben o zaman onun gören gözü, işiten kulağı, yakalayan eli, yürüyen ayağı olurum. Artık benim nurumla bakar hadiselere. Artık benimle tutar, benimle yürür. Artık neye nasıl bakması gerekiyorsa öyle bakmaya başlar. Hadiseleri benim nurumla yorumlamaya başlar. Doğru bir şekilde yorumlar. Hatta o meselede ilim sahibi olmasa bile, o meseleyi hakkıyla araştırmış olmasa bile, bilemiyor olsa bile artık o başka bir cepheden meseleye bakabilmektedir. Başka bir açıdan meseleye bakabilmektedir. Artık o meselelere nur ile bakabilmektedir. Her zaman ilim insanı doğruya sevk edemeyebilir. İlimde insan nakız kalmış olabilir. Fakat Allah'ın nuru ile bakacak olursa meselelere, o takdirde Allah Azze ve Celle'nin istediği gibi bakacak. Nasıl istiyorsa öyle yorumlayacak ve Allah Azze ve Celle'nin istediği bir kul ortaya çıkacak ve bir ehlullah ortaya çıkacak, evliyaullah'tan bir zat ortaya çıkacak. Takva kalpte yerleştikçe, Allah korkusu kalpte yerleştikçe mertebeden mertebeye yükselir insan. Murakabe makamına yükselir. Murakabe makamından ihsan makamına yükselir. Cibril hadisinde geçen de ifade etmiştim. Allah Resulüne ihsanı sorduğu zaman Cebrail aleyhisselam insan kılığında yeryüzüne indiğinde, mescitte insanların içerisinde ihsan nedir diye sorduğunda, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ihsan sen Rabbini görüyormuş gibi ibadet etmendir buyurdu. Rabbini görmediğin halde Rabbini görüyormuş gibi, sanki secde ettiğin zaman onun ayakları varmış da ayaklarına secde ediyormuşsun gibi, Allah'ı görmediğin halde Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir buyurdu. Ama bunu başaramayanlar için de buyurdu ki, sen onu görmüyorsan da o seni görüyor nasılsa. Hiç olmasa bu mertebeye ulaşmalısın demek istiyordu bu şekilde. Birinci söylemek istediği makam ihsan makamıydı. Allah'ı görüyormuş gibi ibadet edebilenlerin makamı, istisna bazı insanların makamı, fakat o makama erişemeyenler için de ikinci bir makam söyledi. Murakabe makamını söylemiş oldu Allah Resulü. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor nasılsa, sen onu görüyormuş gibi olabiliyorsan ihsan makamındasın, muhsinlerdensin. O seni görüyormuş gibi hissediyorsan daima murakabe makamındasın. Takva kalpte yerleştikçe makamdan makama yükselir insan. Murakabe makamını anlatan bir olay anlatılır. Bir şeyhin bir müridi vardı. Onu diğerlerinden farklı tutardı. O talebesini daha çok severdi. Dediler ki şeyhim neden böyle? Neden ayrıcalık yapıyorsun? Neden onu daha çok seviyorsun? Onda nasıl bir özellik görüyorsun ki? Size göstereyim dedi. Çağırdı hepsini bir gün. Dedi ki herkes, her biriniz bir kuş bulacak bir yerden. Ama bir tavuk, ama bir civciv, ama bir serçe, ama bir kumru, her neyse. Bir kuş bulacaksınız ve kimsenin görmediği bir yere götüreceksiniz onu. Ve onu orada keseceksiniz ve bana alıp getireceksiniz. Hepsi dediğini yaptılar.
O talebesi yapmamıştı. Neden yapmadın oğlum dedi. Dedi ki şeyhim sen bana kimsenin görmediği bir yerde kesin dedin. Ben öyle bir yer bulamadım. Nereye gittiysem Allah beni görüyordu dedi. İşte o zaman şeyh etrafındakilere işte ben bunun için bu genci çok seviyorum demişti. Daima Allah'ın kendisini gördüğünü hissediyor bu. Ehlullah'tan olmuştu bile genç yaşında. Murakabe makamına ulaşmıştı bile genç yaşında. Nice insanlar var 50-60 yıl namaz kılarlar ama bu makama erişemezler. Çoğumuzun hali belki budur. Hepinizi kastetmiyorum, evvela kendi nefsimi. Birçok Müslümanın hali budur. Allah'ın bizi gördüğünü hissetmiş olsaydık bugün bu halde olmayacaktık. Allah'ın bizi gördüğünü hissetmiş olsaydık harama bakamayacaktık. Allah'ın bizi gördüğünü hissetmiş olsaydık hiçbir zaman hiçbir harama el uzatamayacaktık. Fakat bugün yeryüzünde haramların çok artmış olduğunu görüyorsunuz. Bunlar gösteriyor ki Allah'ın bizi gördüğünü hissetmez hale gelmişiz. Kainatın sahibinin hiçbir şeyi kontrolsüz bırakmadığını gördüğümüz halde, hiçbir şey başıboş olmadığı halde, fakat insan yine de sanki başıboşmuş gibi davranır, rahat bir şekilde davranır, sanki yeryüzünde özgürmüş gibi davranır. Kur'an öyleleri için buyurmuştu, اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ زُدَى İnsan başıboş bırakıldığını mı zannediyor? İnsan başıboş bırakıldığını mı zannediyor? Allah neyi başıboş bırakmış ki seni başıboş bıraksın? Allah Azze ve Celle bu şekilde Allah'tan hakkıyla korkulması gerektiğini ifade etmişti bize. Ve Müslüman olmaktan başka bir şekilde ölmeyin demişti. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Başka türlü can vermeyesiniz. Sakın ha sakın Müslüman olmaktan başka bir şekilde can vermeyin. Allah Resulüne beyat edenlerden bazıları sırtımdan değil önümden vurulmak üzere beyat ettim diyorlar. Ayakta öldürülmek üzere beyat ettim diyorlar. Hiçbir zaman rahat bir hayata meyletmemek üzere beyat ettim. Daima ayakta çalışacağım. Daima faaliyet içerisinde olacağım. Böyle yaşayacağım, böyle öleceğim dediler. Ya Resulallah diyorlardı, sana beyat ediyoruz. Önümüzden vurulmak üzere, düşmandan hiçbir zaman kaçmayacağımıza söz veriyoruz. Düşman bizi arkamızdan vuramayacak ya Resulallah. Vursa vursa bizi önümüzden vuracak ya Resulallah. Hiçbir zaman geri adım atmayacağız ya Resulallah. Müslümanca yaşayanlar Müslümanca ölebilirler. Şehitçe yaşayanlar şehitçe ölebilirler. Şehit olarak ölmek isteyenler, bütün günahlarından kurtulmuş olarak ölmek isteyenler, zaten öleceksin bir gün. Ama yatağında ölmüşsün. Ama bir hastalıktan, ama bir trafik kazasıyla, ama Rabbinin yolunda mücadele ederken, bir yerde bir zalimin bir kurşunuyla, her ne ise sonuçta öleceksin. Vaden yettiği zaman bir saniye öne de alınmaz, bir saniye tehir de edilmez. Madem öleceksin bari Rabbinin uğrunda ölmüş ol. Ta ki bütün günahların bağışlanmış olsun. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Müslüman olmaktan başka bir şekilde can vermeyesiniz. Sonra Allah Azze ve Celle Müslüman olmanın şartlarından birisini söylemişti bize. وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Allah'ın ipine sarılın toptan. Tek tek değil, fert halinde değil. Sen başka bir yerde, ben başka bir yerde değil. Allah'ın ipine toptan sarılacaksınız. O ip sizi birleştirecek. Bütün Müslümanların elleri o ipin üzerinde olacak. Ve o ip bütün Müslümanları birleştiren ip haline gelecek. Allah'ın ipi, Allah'ın kitabı, Allah'ın ipi Allah'a verdiğimiz söz, Allah'ın ipi Allah'a yapacağımız itaat, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Sımsıkı sarılmak, Allah'ın nizamından başka bir nizam kabul etmemek demek. Allah'ın nizamına sarılmak demek. Allah'ın ipi demek, yeryüzünde Allah'ın nizamı demek. Allah'ın ipi demek, yeryüzünde gökten uzatılan Allah'ın kitabı demek. Bir hadiste öyle buyuruyor Allah Resulü. Allah'ın ipini tarif ediyordu. Gökten size gönderilen kitap Allah'ın ipidir buyuruyordu. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Sımsıkı sarılmak Allah'ın davasından başka bir şey düşünememek demek. Peygamberimize vahiy geldiği zaman ne yapacağını bilemez vaziyette, heyecan içerisinde uyuyamıyordu bile. Hazreti Hatice Efendimizin can yoldaşı, ona moral veren o büyük kadın, Allah Resulü'nün yıllarca unutmadığı, ölümüne kadar unutmadığı ilk eşi, o hayattayken onun üzerine bir kadınla evlenmemişti. O hayattayken onu çok sevmişti. Hazreti Hatice onun daima yardımcısı olmuştu. Allah Resulü'nün 15 yaş büyük olmasına rağmen Allah Resulü onu çok sevmişti. Hazreti Ayşe annemiz bile onu kıskanırdı onunla kuma olmadığı halde. Hazreti Hatice ondan yıllar evvel ölmüş olduğu halde Efendimizin Hatice sevgisinden dolayı Ayşe annemiz onu kıskanırdı. Allah sana daha güzelini, daha iyisini vermedi mi derdi ara sıra. Beni bakire olarak benimle evlendin. Oysa yaşlı bir kadındı derdi ara sıra. Çıtlatırdı böylece kendi kanaatini. Allah Resulü ise buna kızardı, hayır derdi. Vallahi Allah bana ondan daha iyisini vermedi derdi. İşte o Hatice bir gün Allah Resulü'nün bu halini gördüğünde ne yapacağını bilemez vaziyette Resulullah. Bir şeyler yapması gerekiyor. Yeryüzünde şirk hakim olmuş. Yeryüzünde Bizans sistemi hakim olmuş. Yeryüzüne putperestlik hakim olmuş. Tevhid kalkmış. Allah Azze ve Celle'yi tanıyanlar sayısı çok azalmış. Bu durumda iken Allah Resulü ne yapacağını düşünüyordu. Bir hareket başlatması gerekiyordu Mekke'den. Bir nurani bir hareket başlayacaktı. İnsanoğluna medeniyetin yolunu gösteren bir hareket başlayacaktı. Fakat nasıl başlayacaktı bu hareket bilemiyordu. Nasıl tanzim edecekti hareket-i İslamiye'yi bilemiyordu Allah Resulü. İşte o günlerde Hatice annemiz biraz uyusan ya Resulallah dedi. Biraz yatsan ya Resulallah. Efendimizin cevabı tarihe geçti. Artık uyku devri çoktan geçti ey Hatice diyordu. Artık uyku devri çoktan geçti. İşte bu Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak demek. Ondan başka bir şey düşünemez hale gelmek demek. Sımsıkı sarılmak demek bu demek. Allah'ın davasından başka bir şey düşünememek demek. Hem de toplu bir şekilde bunu yapmalısınız. Cemaat noktasına temas ediyor ayet, daha evvel söylemiştim. Allah Azze ve Celle bu şekilde cemaat halinde mücadeleyi emrediyor Müslümanlara. Allah'ın dinine cemaat olarak sarılmak zorundasınız. Tek başına kurtuluş mevcut değil. Tek başına kurtulmak çok şüphelidir. Tek başına kurtulmak, tek başına imanınızı kurtarabilmiş olsanız bile yeryüzünde bu nesli kurtarmak mümkün değil. Yeryüzünde önemli büyük faaliyetler gerçekleştirmek mümkün değil. İslam'ın düşmanları cemaat olmanın ötesinde devlet, devlet olmanın ötesinde ümmet oldular. Avrupa Birliği, Avrupa ümmeti demek. Sen tek başına buna nasıl karşı koyabilirsin? Avrupa Birliği demek, Avrupa ümmeti demek. Avrupa ümmeti içine girmeyi göze alabilenler neden İslam ümmeti içine girmek istemiyorlar? Neden ümmetçiliğe karşı gelenler, neden İslam ümmetçiliğine karşı geliyorlar da, neden İslam hilafetine karşı geliyorlar da, neden Avrupa Birliği'ne, Avrupa ümmetine karşı gelmiyorlar? Onlar da ümmettirler. Madem ümmete karşısınız, madem ki bir dine inananların bir araya gelmesine karşısınız, madem ki bir dine inananların bir anayasa etrafında toplanmalarına, bir kitap etrafında toplanmalarına karşısınız, o halde neden Avrupa Birliği'ne evet diyorsunuz? Onlar da bir anayasa etrafında toplanıyorlar. Onlar da bir tek para birimi basıyorlar. Onlar da bir bayrak altında toplanıyorlar. Belki yakında bir reisin bayrağı altında toplanacaklar. Neden madem ümmetçiliğe karşısınız da Avrupa Birliği'ne bu cihetten, bu yönden neden karşı gelmediniz ve gelmiyorsunuz? Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Cemaat halinde sarılın. Allah Azze ve Celle müminlere bu şekilde cemaat halinde mücadele etmelerinin kaçınılmaz olduğunu ifade ediyor. Eğer cemaat halinde mücadele etmek değil de münferiden mücadele de caiz olsaydı, mümkün olsaydı ya da Hazreti İsa Aleyhisselam'dan da mı büyüksün? O bile فَلَمَّا حَسَّ عِيْسَ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِ اِلَى اللّٰهِ Anlattı. Onlardaki küfrü hissedince, anlamaya niyetleri olmadığını görünce, onların içerisinden bir kısmının kendisine yardımcı olmasını istemişti. Onlardan küfrü hissettiği zaman demişti ki, مَنْ اَنْصَارِ اِلَى اللّٰهِ Kimdir Allah yolunda yardımcılarım? Koskoca Hazreti İsa bile cemaat istiyor. Hazreti İsa Aleyhisselam cemaatsız bir şey yapamayacağını düşünüyor. Men ensari ilallah diyor. Çoğul ifadesiyle Allah yolunda yardımcılarım kimlerdir diyor. Tek başıma olmaz diyor. Sen kim oluyorsun da tek başına bir şeyler yapabileceğini zannediyorsun? Böyle de olur diyebiliyorsun. Hangi peygamber tek başına faaliyet yaptı? Bütün peygamberler ilk hedefleri bir cemaat oluşturmaktı. Cemaat oluşmadan devlet oluşamaz. Devlet oluşmadan ümmet oluşamaz. Bu işin başlangıcında bu var. Fert, İslam'ı yaşayan bir fert, başka bir ferdi kazanmak zorundadır. İşte Kur'an-ı Kerim biraz sonra o meseleye temas edecek. Allah Azze ve Celle yeryüzünde İslam'ı anlatan insanların cemaatin olmasını emredecek. Bütün peygamberler bile bu yoldan başka bir yola girmediler. Hepsi Allah'tan yardımcılar istiyorlardı. Hazreti Musa Aleyhisselam bile vec'alli veziren min ehli demişti. Allah'ım dedi, bana bir yardımcı ver yanıma. Tek başıma ne yapayım Allah'ım? Halbuki Hazreti Musa'ya mucizeler verilmişti. Sen elinde mucizeler bile mevcut değil. Hazreti Musa'ya asa verilmişti. Hazreti Musa'ya sizin bildiğiniz ve bilmediğiniz, bildiğimiz ve bilmediğimiz bir sürü mucizeler verilmişti. Çekirge, kurbağa, kan, haşerat, tufan, denizin yarılması ve Tevrat gibi ve sonra asa gibi, yedi beyda gibi mucizeler verilmişti. Bütün bunlara rağmen bu mucizeler kendisine verileceği halde Hazreti Musa Aleyhisselam ve cealli veziren min ehli diyordu. Allah'ım bir yardımcı gönder bana ehlimden, bana ailemden, çevremden, bana dost olan insanlardan bana bir yardımcı ver ya Rabbi, tek başıma yapamam diyordu. Yadullahi me'al cema'a buyurulmuş bundan dolayı. Allah'ın eli fertlerle birlikte değil. Allah Resulü öyle buyuruyor. Allah'ın eli cemaatla beraber. Hem cemaatin üzerinde, hem cemaatla birlikte Allah cemaatin muhafızıdır. Ama Allah Azze ve Celle fertler için bu garantiyi vermiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu garantiyi vermiyor. Yadullahi me'al cema'a buyuruyordu. Yadullahi me'al müslim demiyor. Evet, Allah Müslüm'ü de korur. Fert olan bir Müslümanı da muhafaza eder ama bir cemaati muhafaza ettiği gibi değil. Ondan dolayıdır ki namazın bile cemaatle kılınmasına çok sevap verilmiştir. 25 kat veya 27 kat daha çok sevap verilmesi, Müslümanların cemaate teşvik edilmesinden başka bir şey midir? وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Ve sakın ayrılmayın ey iman edenler. Sakın ayrılmayın birbirinizden. Tefrikaya düşmeyin, o zaman gücünüzü kaybedersiniz. Fert olarak yaşamaktansa cemaat halinde yaşayanlar İslam'ı daha güzel yaşayacaklardır. Cemaat halinde yaşamaktansa devlet halinde yaşayanlar İslam'ı daha güzel yaşayacaklardır. Devlet halinde yaşamaktansa ümmet olarak yaşayanlar İslam'ı daha güzel yaşayacaklardır. Yani cemaat fertten, devlet cemaatten, ümmet de devletten daha güzel yaşar İslam'ı. Çünkü koca bir ümmet eğer İslam'ı yaşayacak olursa o ümmetin içerisinde İslam'ı yaşamak kolay olacaktır. Koca bir devlet İslam'ı yaşayacak olursa o devletin içerisinde İslam'ı yaşamak kolay olacaktır. Bir cemaat İslam'ı yaşayacak olursa o cemaatin içerisinde fert olarak yaşamaktan daha kolay olacaktır İslam'ı yaşamak. Dolayısıyla İslam'ın ekseri meseleleri ibadetle, ahlakla, faziletle alakalı olsa bile bazı meselelerinin de devletle alakalı olmasının sebebi budur. İslam'ı tamamen yaşayabilmek ancak İslam'ın hakim olmasıyla mümkündür. Yeryüzünde İslam hakim olmadığı müddetçe, İslam medeniyeti, İslam ümmeti kurulmadığı müddetçe İslam hakkıyla yaşamanız da mümkün olmayacaktır. İşte ondan dolayıdır ki yeryüzünden hakkıyla Allah'tan korkun emrinden sonra bu ayetin gelmiş olması Allah'tan hakkıyla korkanlar cemaate sarılırlar demektir. Allah'tan hakkıyla korkun ayetinden sonra bu ayetin geliyor olması iki ayetin arasındaki bağlantı budur. Madem ki Allah'tan hakkıyla korkun buyuruldu, o halde Allah'tan hakkıyla korkmanın yolu yöntemi gösteriliyor. Allah'ın ipine sarılmayanlar ve toplu bir şekilde sarılmayanlar Allah'tan hakkıyla korkmamışlardır. Tefrikaya düşenler Allah'tan hakkıyla korkmuş olsaydılar bu tefrikaya düşmeyeceklerdi. Dolayısıyla Allah'ın ipine sarılın. Allah'ın ipi sizi tefrikaya düşmekten koruyacaktır. Allah'ın Kur'an'ına sarılın. Kur'an-ı Kerim eğer bir mevzuda anlaşamazsanız buyuruyor. Ey iman edenler! Ya eyyühellezine amenu, ati'ullaha ve ati'urrasul ve ulul emri minkum. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Ve sizden olan, sizin dininizden olan, sizi Allah'ın kitabına göre idare eden ulul emre, yetkililere itaat edin. Sizi Allah'ın emriyle emrediyorlarsa, Allah'a isyan olan meselelerde değil, Allah'ın emriyle emrediyorlarsa size, Allah'ın emrine aykırı emir vermiyorlarsa size, işte o durumda ulul emre itaat edin. Ama eğer فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهِ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ bir mevzuda kendi aranızda anlaşmazlığa düşerseniz, o takdirde o meseleyi Allah'a ve Resulüne arz ediniz. O meseleyi Allah ve Resulüne götürün. Bakın Kur'an ne diyor, hadis ne diyor. Ona göre o ne diyorsa ona tabi olun. وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا bütün cemaatler hepiniz toplan Allah'ın ipine, Kur'an'ına sarılın. وَلَا تَفَرَّقُوا ayrılığa düşmeyin. Kur'an eğer bir mevzuda anlaşmazlığa düşerseniz, o mesele Kur'an size ne yapacağınızın yolunu gösteriyor zaten. Allah'a ve Resulüne götürün meseleyi. Bakın bakalım Allah ve Resulü ne diyor. O mevzuda ne gibi ayetler ve hadisler var, inceleyin meseleyi. Herkes bence diye konuşmayı bırakıversin önce. İlk yapacağınız iş şöyle kendi kafanızı bir kenara koymak. Evvel Allah ve Resulü ne diyor ona bakmak. Eğer onda bir şey bulamazsanız o zaman belki içtihat yapma yetkiniz olabilir. Allah ve Resulü bir meselede hüküm verdiği halde mümin bir erkek ve kadın için başka bir görüş ortaya koymak nasıl caiz olabilir? Allah'ın ve Resulü'nün hükmünün üzerine hüküm koymak nasıl caiz olabilir? Eğer anlaşamıyorsanız o takdirde Kur'an'a bakın. O yüzden zamanında demiştim ki bütün cemaatlerin en çok ağırlık verdiği kitap Kur'an olmalı. Bütün cemaatlerin ve bütün Müslümanların en iyi bildiği kitap Kur'an olsun. Bütün cemaatlerin ve bütün Müslümanların en çok okuduğu kitap Kur'an olsun. Bütün cemaatlerin en çok alıntı yaptığı kitap Kur'an olsun. Bütün konuşmalarda Kur'an'dan konuşulsun. Hadislerden konuşulsun. Ancak orada müminler cem olabilirler, ancak orada toplanabilirler. Ve tasimu bihablillahi cemi'a. Sımsıkı sarılın Allah'ın kitabına. Toptan bir şekilde sımsıkı sarılın. Allah'ın kitabından delil getirin. Farklı görüşleri olanlar, herkes kendi görüşünü Kur'an'la sünnetle ispat etsin. Eğer yanlışı varsa görüşünü terk etsin ve doğru olana tabi olsun. وَاسْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا Allah'ın size ve sizin sizdeki nimetlerini hatırlayın. Size ne gibi nimetler vermişti? Sizin üzerinize olan rahmetini hatırlayın. Allah Azze ve Celle sizi birleştirdi. Kalplerinizi birleştirdi. Siz düşmandınız. Düşmandınız, birbirinizi yiyip bitiriyordunuz. Hatırlıyor musunuz o günleri ey müminler? Ey Ensar, ey Evs ve Hazreç kabileleri, hatırlıyor musunuz 120 sene harp etmiştiniz birbirinizle? Bu As günü denilen ya Mubas olarak tarihe geçmiş olan o güne kadar Evs'in galibiyetiyle sonuçlanmıştı 120 yıllık mücadele. Fakat Allah Azze ve Celle İslam'ı gönderdiği zaman onların kalplerini birleştirivermişti. Yahudi görmüştü onların muhabbetini. Yaşlı bir Yahudi, onların geçmişini bilen bir Yahudi, onların birbirine düştüğünü çok iyi bilen, iyi hatırlayan Medine Yahudilerinden. Görmüşlerdi, hepsi görüyorlardı. Yahudi daima fitnecidir. O gün değil sadece bugün de fitneci. O gün değil sadece bugün de müminleri ayırıyor. O gün neyse bugün de o. Tevrat değişmedi ki onlar değişsin. Yahudiler değişmedi. Tarih boyunca nesilden nesile aktardılar aynı fikirleri. Onların, Evs ve Hazreç'ten iki Müslümanların birbirleriyle güzel güzel konuştuklarını, muhabbet ettiklerini görmüştü. Eyvah dedi, bunlar bu şekilde oldukları müddetçe bize burada söz hakkı kalmaz diyordu. Medine'de Yahudiler vardı. Beni Kureyza, beni Gatafan, beni Kaynuka gibi Yahudi kabileleri vardı. Bu Yahudi kabileleriyle Müslümanlar arasında elbette ki mücadeleler vardı. O güne kadar İslam'dan evvel Evs ve Hazreç kabileleri müşriktiler. Onların birbirine düşmesinden Yahudiler istifade ediyorlardı. Müşrikler, putperestler birbirleriyle savaş yapıp duruyorlar. Birbirlerini kırıp geçiriyorlardı. Hiç kimse emniyet içerisinde değildi. Nereden ne zaman okun geleceğini kimse bilemiyordu. Yahudiler de habire tahrik ediyorlardı onları. O bölgeye tamamen hakim olabilmek için. Şimdi ise İslam peygamberinin gelmesiyle, İslam nimetinin gelmesiyle bunlar kardeş olmuşlardı. 120 senelik savaş bitmişti. Düşünebiliyor musunuz? Biz 1000 yıldan beri Türk ve Kürt ve Arap kardeşiz. Ama şu anda o kardeşliği bitiriyorlar. Şu anda o kardeşlik artık yara almış durumda. Daima tahrik ediliyor. Kimler tahrik etmişti geçmişte? Şimdi aynı güçler tahrik ediyorlar. Aynı merkezlerden tahrik ediliyor. 1000 yıllık kardeşlik şimdi bozuluyor. Ama o gün 120 yıllık düşmanlık İslam nimeti sayesinde kalkıyordu. Evs ve Hazreç kardeş olmuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları terbiye etmişti. Yahudi dayanamıyordu. Bu durumu görüyor ve bu durumda eğer böyle devam ederse o takdirde Yahudiler için orada söz hakkı kalmayacağını düşünüyordu. Bir gencin kulağına bir oyun fısıldadı. Git dedi. Onların olduğu ortamda git. O geçmiş günleri hatırlat onlara. Yemubu'as'ı hatırlat onlara. 120 yıllık savaşı hatırlat onlara. Filandan kim öldürülmüştü? Falandan kimler öldürülmüştü? Onunla ilgili şiirler yazıyorlardı hani. O şiirlerden kimini söyle dedi onlara. Tahrik et onları birbirlerine karşı. Genç denileni yaptı. Evs ve Hazreçli bu Müslümanlar, ilk nesil Müslümanlar, Allah Resulü'nün yardımcıları, Resulullah'ın terbiyesiyle terbiye edilmiş olan bu Müslümanlar dahi bu oyuna gelmişlerdi ve birbirlerine karşı öfkelenmeye başladılar. Yahudinin tahriki, oyun az kalsın gerçekleşiyordu ve az kalsın kan akacaktı. Allah Resulü'ne haber gitmeseydi kan akacaktı. Her iki taraf da hiddetlenmişti. Her iki taraf da yeniden isterseniz savaş yapalım dediler. Birbirlerine karşı yeniden meydan okumaya başladılar. Falan günü hatırlıyor musun? Filan günü hatırlıyor musun diye konuşuyorlardı. Herkes kendinin galip geldiği günü hatırlatıyordu. İşte dediler, isterseniz yeniden savaş yapalım. Tam ümmeti Muhammed'in en büyükleri, Ensarullah olanlar, Ensarul İslam olanlar tam birbirlerine gireceklerken Resulullah haber aldı ve geldi. Ne yapıyorsunuz siz dedi. Ben aranızda olduğum halde, Allah'ın Resulü olarak ben aranızda varken yeniden cahiliye davası mı gidiyorsunuz? Yeniden ırkçılığa mı başladınız? Yeniden aşiretçilik mi yapıyorsunuz? Kavmiyetçilik mi yapıyorsunuz? Ben aranızdayken de mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle konuşunca onların aklı başına geldi.
şeytanın da Yahudinin oyunu bozulmuş olduğu, o yüzden böyle bir insan şeytana kapılmış, düşmanların oyununa gelmiş giderken onları uyandırmak icap eder. İşte o benzeri bir hadise. Bir zamanlar bir hoca, doğuda yetişmiş bir hoca, bir medrese hocası bana şöyle demişti: Kürdistan hayalleriyle ilgili olarak bana şöyle söylemişti: yeryüzünde bu kadar İslam devleti var dedi. O İslam devleti dedi de, hakikatte İslam devleti diye bir şey söz konusu değil henüz. Belki bir iki devlette olabilir. Onun dışında 70 devlette laiklik hakim iken, İslam devleti demek dahi suç iken, böyle bir şey mevcut değil. Ama her neyse, o adam öyle söylüyordu. O hoca, o molla öyle söylüyordu bana. 70 tane İslam devleti caizse dedi, yeryüzünde bu kadar parçalanmamız, Müslümanların 70 parçaya bölünmesi caizse, neden 71. caiz olmasın ki dedi. Kendine göre haklıydı. Kendine göre güzel bir mantık geliştirmişti. Dedim ki, senin bu konuşman hoca konuşması değil. Senin bu konuşman Müslüman konuşması bile değil. Senin konuşman ırkçıların konuşması. Müslüman öyle konuşmaz. Müslüman 71.'nin caiz olduğuna dair fetva aramaz. Müslüman 70'i 69'a indirmenin yollarını arar. Müslüman 68'e indirmenin yollarını arar. Müslüman teke indirmenin yolunu arar. Sen ne biçim Müslümansın? Bizi 70 parçaya böldülerse sen 71.'ye mi böleceksin? İşte Irak'ı bölenler kim şimdi görüyorsun bak. Türkiye'yi bölmek isteyenler de aynı güçler. Haklısın dedi. Bu kadar çabuk haklısın demesini beklemiyordum ama ne kadar olsa adam hocaydı. Ayeti hadisi az çok biliyordu. O yüzden İslam'da ırkçılığın olmadığını da biliyordu. Kavmiyetçiliğin olmadığını biliyordu. Bir kavmin devleti şeklinde değil, Müslümanların devleti şeklinde olması gerektiğini biliyordu. Ama olaylar onu o noktaya götürmüştü. Kim bilir ne gibi olaylar ve ne gibi insanlar tarafından tahrik edilmişti. Ama meseleyi anlamıştı. Sonra acaba görüşünü bıraktı mı bilemiyorum ama 70'in caiz olduğunu, o halde 71'in de caiz olacağını görüşün en azından o anda bırakmıştı karşımda. Allah Azze ve Celle Müslümanların birlik beraberlik içerisinde olmasını emretti. Siz düşman idiniz birbirinize. İz kuntum a'daen fe'allefe beyne kulubikum. Siz düşmandınız, Allah sizin kalplerinizi birleştirdi, uzlaştırdı. فَاسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا. Ve Allah'ın nimeti sayesinde, Kur'an sayesinde ihvan oldunuz. وَكُمْتُمْ عَلَى شَفَ هُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ. Ve siz tam bir ateş çukurunun kenarındaydınız. Ateş çukurunun kenarına Allah size bir ip çekiverdi. Tehlike bölgesi gelmeyin dedi ve kurtuldunuz. فَاَنْقَزَكُمْ مِنْهَا. Sizi Allah ateş çukurunun kenarından kurtarıverdi. كَذَلِكْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهَ لَكُمْ اَيَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. İşte Allah size bu şekilde hidayete eresiniz diye ayetlerini böylece açıklar. Allah Azze ve Celle müminlerin kalplerini birleştirdi. Yahudi o gün yaptığını bugün de yapıyor. O gün nasıl fitne fesat soktuysa Müslümanların arasına, bugün de aynı şekilde bir bakıyorsunuz Irak'ta bir caminin karşısında, bir caminin kapısında bir araç, içi bomba dolu 100 kilo, 200 kilo bomba patlamış. 100 tane Şii Müslüman orada şehit olmuş. Bir bakarsınız ertesi gün bir Sünni'nin, Sünnilerin camisinin önünde bir bomba patlamış. Orada da bir o kadar şehit verilmiş. Böylece Şii ile Sünni birbirine düşürülmek isteniliyor. Böylece Kürt ile Türk, Kürt ile Arap birbirine düşürülmek isteniliyor. Bu bombaların Müslümanlar tarafından konulduğuna inanmak mümkün değildir.
camiden çıkan Müslümanları öldürmek için bir araba dolusu bombayı oraya koymanın Müslümanlar tarafından caiz görülebilmesi mümkün değildir. Amerikan askerine yapılacağına, camiden çıkan Müslümanlara yapılabilir mi böyle bir şey? Böyle bir şey sizin imanınız kabul eder mi? Oradakilerin de imanı var. Oradaki Müslümanların böyle bir şey yaptığına ben inanmıyorum. Yahudinin yaptığını zannediyorum. Amerika'nın yaptığını zannediyorum. Bu kadar yalanın dolanın içerisinde neden bana verilen haberlere güveneyim ki? Neden inanayım bana öğretilen tarihe? Neden inanayım bana medyanın verdiği habere? Neden inanayım? Kur'an bana ya eyyühellezine amenu in ca'ekum fasikum binebe'in fetebeyyenu fetebeyyenu en tusibu kavmen bi cehaletin fetusbihu ala ma fealtum nadimin. Ey iman edenler, size bir fasık haber getirirse, bir günahkar, bir yalancı, şimdi kafirler haber veriyor. Kur'an fasığın haberini bile kabul etmeyin buyurdu. Tetkik edin, araştırın. Yoksa bir millete sataşırsınız da sonra pişman olursunuz. Bir millet haksız yere suçlarsınız da sonra pişman olursunuz. Tahrik edenler hep aynı güçler. Dün Saddam'ı tahrik ettiler. Saddam'ı iş başına getiren Amerika'ydı. Darbe yaptıran Amerika'ydı. 8 sene İran'a saldırtan Amerika'ydı. Irak'ı da bitirdi, İran'ı da bitirdi. Yaptıran Amerika'ydı. Bunu dünya alem biliyor. Göz kırpıyordu bir taraftan, silah veriyordu diğer taraftan. Vur diyordu, Saddam vuruyordu. O gün İran'ı vurdu, İran'ı kaybetti. Dostlarını kaybetti, dost olabileceği komşu devleti kaybetti. Sonra Amerika yeniden göz kırptı. Kuveyt'e girebilirsin dedi. Girersen bir şey yapmam dedi. Tahrik ediyordu, göz kırpıyordu. Saddam da aldanıyordu, onun dediğini yapıyordu. Giriyordu Kuveyt'e. Sonra yeniden çıkartıyorlardı kendisini. Irak'ı bitiriyorlardı bu şekilde. Sonra göz kırpılıyordu yine Saddam'a. Halepçe'de Kürtleri katlet deniyordu. Saddam da inanıyor, Kürtleri katlediyordu. Sonra yine göz kırpılıyordu Saddam'a. Şimdi Şiileri katlet deniliyor diyorlardı. Ve o da başlıyordu Şiileri katletmeye. Sonra Türkmenlere zulmet deniyordu. Türkmenlere zulmediyordu. Bütün dostlarını kaybetti ahmak. Ondan sonra Amerika saldırıya geçti. Artık hiç dostu kalmamıştı. Ne Kürt dostuydu artık, ne Türk, ne Arap, ne Şii, ne Sünni. Hiç kimse dostu değildi artık. 15 günde bitiverdi savaş. Şimdi aynısını Türkiye'ye oynuyorlar, aynı oyunları. Aynı oyunları kardeşi kardeşe düşürebilmek için aynı oyunlar Türkiye'ye oynanıyor. Avrupa devletleri PKK'yı terörist örgüt olarak görmezken Amerika terörist örgüt olarak gördüğünü ilan ediyor yıllardan beri. Bir taraftan yetkililere vurun diyor. Bir taraftan onlara şu hakları vermeyin diye göz kırpıyor. O hakları vermezseniz sizinle beraber olurum, korkmayın diyor. Onlar da ona inanıyorlar ve o hakları vermemekte ısrar ediyorlar. Bu yıllardan beri böyle geldi. Son yıllarda strateji değiştirilmeye başlandı. Şimdi Kürtlere bazı haklar verilmesinden Amerika'da bahsediyor, Avrupa'da bahsediyor. Dün Amerika bunlardan pek bahsetmezdi. Fakat sıra artık Türkiye'ye geliyor yavaş yavaş. Buradan yetkililerin bazı kimselere hakların verilmemesi sağlanıyor. Bazı kimselerin vurulması sağlanıyor. Bazı yerlerde bazı cahiller bazı yanlışlıklar yapıyorlar. Bunlar yetkili kimseler de olabilirler. Ve bunları fırsat bilip tahrik ediyor. Ve bir gün Allah muhafaza Irak'a yaptığını Türkiye'ye de yapacak olsa, o takdirde Amerika'nın yanında yer alacak olan kimseler her gün çoğalıyor. Dağda birkaç tane insan öldürüldüğü zaman onun cenazesinde on binlerce insanın sel gibi insanın aktığını görmüyor musunuz televizyonda? bütün Güneydoğu insanları o tarafa doğru götürülüyor.
Saddam'a oynanan oyun şimdi Türkiye'ye oynanıyor. Madem PKK'yı terörist örgüt olarak görüyorsun, neden Kuzey Irak'ta yuvalanmasına müsaade ediyorsun? Bütün Irak'ta at koşturuyorsun da, bütün Irak'ta helikopter uçuruyorsun da, acaba PKK'nın yuvalarını mı bulamıyorsun? Türkiye'ye neden oralara girmesi için müsaade etmiyorsun? Hani PKK'yı terörist örgüt olarak görüyordun? Irak'ta Irak'ı bölenler kimsen, Türkiye'yi de bölmek isteyenlerin onlar olduğunu artık anlamayacaklar mı? Türkiye'yi bugüne kadar kimler bölmeye çalışıyordu? İşte onu anlamayanlar Irak'a baksınlar. Irak'ı bölenler aynı güçler. Irak'ta Kürdistan isteyenler, bir kez daha bölmek isteyenler, bir kez daha bölmek isteyenler Müslümanları. İşte şimdi onlar Türkiye'de de aynı oyunları oynuyorlar. Allah Azze ve Celle kendinin göndermiş olduğu iple Müslümanları bu durumdan kurtarmıştı geçmişten. Buna benzer oyunlardan Müslümanları o zaman korumuştu Allah Azze ve Celle. Bir zamanlar Müslümanlar Allah'ın ipine sarılmışlardı. Allah'ın çimentosu onları bir arada tutuyordu. İslam çimentosu gibi bir çimento bulamadınız, bulamayacaksınız. İslam çimentosunu kaldırdınız. Türk'le Kürt'ü, Arap'la Çerkez'i, bütün ırkları İslam çimentosu bir arada tuttu asırlarca. Böyle meseleler olmadı. Siz İslam çimentosunu 100 yıldan beri kaldırdınız. Şimdi onun yerine başka bir çimento koymak zorundasınız. Koyamadınız. Onun yerine ırkçılığı koydunuz. Adına Türkçülük dediniz. Size karşı Müslümanı olarak Kürtçüler ortaya çıktılar. Söyler misiniz bana, İslam çimentosuna karşılık onu kaldırdıktan sonra ortaya koyduğunuz ırkçılık çimentosu yahut da Türkçülük çimentosu acaba çimento olabildi mi yoksa su mudur, söyler misiniz? Kısa bir süre içerisinde onun çimento olmadığı, insanları ırkları birbirine bağlayamayacağı, tam tersini ayıracağı ortaya çıkmaya başladı. Bunun çimento değil su olduğu ortaya çıktı. Allah size ip göndermişti. Bu iple sizi kurtaracaktı. Bunu ispat etmişti İslam tarih boyunca. Asırlarca müminler bir arada kaldılar. Türk ile Kürt kardeş oldu. Türk ile Kürt birbirinden kız aldı verdi. Et de tırnak oldu. Siz ise geldiniz. Son yıllarda özellikle yapmış olduğunuz hatalardan ötürü Avrupa kültürü, Avrupa medeniyeti dediniz. Türkçülük dediniz. Çocuklar sabahın köründe daha okula başlarken beraber Türk'üm, doğruyum, çalışkanım diye başlıyorlar. Türk değilse neden Türk'üm dedirtiyorsun? Müslümanlar dükkanlarının kapısını açarken Bismillahirrahmanirrahim derler. Müslümanlar okula başlarken Bismillahirrahmanirrahim demeliler. Müslümanların besmelesi vardı. Müslümanların Rahman ve Rahim olan Allah'ı vardı. Rahman ve Rahim olan Allah bütün ırkları bir arada tutuyordu. Ya eyyuhennas inna halaknakum min zekerin ve unsa diyordu Allah. Hepinizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Şuuben ve kabaile lite'arafu. Sizi sonra şube şube, kabile kabile, ırk ırk ayırdık tanışasınız diye. Üstünlük taslayasınız diye değil. Hepinizin kökü Adem ile Havva. O halde neden ırkçılık yapıyorsunuz? Allah Azze ve Celle isteseydi 10 Adem 10 Havva yaratırdı. Allah Azze ve Celle kardeşler arası evliliğe razı oldu da ırkçılığa razı olmadı. Bir Adem bir Havva olunca kardeşler evlenmek zorunda kaldılar. Allah buna razıydı. Bunda bir mahzur görmedi Allah Azze ve Celle. Bu senenin oğlanıyla senenin kızı evlenecekler dedi. Böyle bir kanun koydu o günde. Fakat Allah isteseydi 10 Adem 10 Havva yaratır. Kardeşler arası evliliği tamamen kaldırabilirdi. Ama o zaman ırkçılık olabilirdi. Herkes kendi atasıyla övünebilirdi. Benim babam Adem seninkinden daha üstündür diyebilirdi. Öyle olmasın diye Allah Azze ve Celle tüm insanları bir erkek ve bir dişiden yarattı. Kardeşler arası evliliğe razı oldu da ırkçılığa razı olmadı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ırkçılığın şirk olduğunu ifade etti bize. Her kim ki kendi ırkıyla övünecek olursa o bizden değil dedi. Irkçılık için savaş, ırkçılık uğrunda mücadele eden bizden değil. Irkçılık uğrunda savaşan bizden değil. Irkçılık uğrunda ölen bizden değil buyuruyordu. İslam geldi bütün ırkçılıkların hepsini kaldırıp attı. Hiçbir ırkın diğerinden üstünlüğü yoktur dedi Allah Resulü. Arap'ın aceme, acemin de araba üstünlüğü yoktur buyuruyordu. En üstününüz takvaca üstün olanlar kimse işte odur diyor Kur'an. İnne ekremekum indallahi etkakum. Sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Sonra sizi aşiret aşiret şube şube ayırdık. Ama bunlar önemli değil. Tanışasınız diye böyle yaptık. İsim olsun diye. Nasıl ki Ahmet var, Mehmet varsa aynen öyle Kürt var, Türk var, Arap var, isim olsun diye sadece. Üstünlük takvadadır dedi Kur'an. Kim daha takva? O onun yeri kalptir ve onu Allah'tan başka kimse bilemez. Dolayısıyla hiç kimsenin kimseye karşı üstünlük taslamasına hacet yok. Zaten takva olan takvayım da demez daima korku içerisinde. Acaba amellerim kabul oldu mu korkusu içerisindedir. O gün İslam onları ateş çukurundan kurtardı. Birbirlerini yiyorlardı yoksa. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin sarkıtmış olduğu o ipten başka bir ip bulamazsınız. Bugün eğer Müslümanlar kurtulmak istiyorlarsa Amerika'nın ve Avrupa'nın cenderesinden, Amerika'nın ve Avrupa'nın bu oyunundan kurtulmak istiyorlarsa, çünkü bu çok şiddetli bir oyundur. Çok kuvvetli bir oyundur. İşte biraz evvel gördüğünüz gibi sahabe bile sahabe olduğu halde Allah Resulü'nün güzideleri, Allah Resulü'nün arkadaşları, siz Resulullah'la beraber oturup sohbet etmenin ne olduğunu bilir misiniz? Onun yüzüne bakmanın ne olduğunu bilir misiniz? Onunla oturmanın, kalkmanın ne olduğunu bilir misiniz? Onun talebesi olmanın ne olduğunu bilir misiniz? Onun talebelerini bile Yahudi bu şekilde kandırabiliyordu. Resulullah olmasaydı o anda birbirlerine gireceklerdi. Bizi kandıramazlar mı? Irkçılık damarı insanlarda daima mevcut. O yüzden sakın ha sakın bir diğer ırkın aleyhinde konuşmayın. Irk olarak konuşmayın. Türk Kürt'e Kro demesin. Kürt Türk'e başka bir şey demesin. Şakayla bile olsa bunu söylemesin. Çünkü insanların kalbinde ırkçılık damarı daima mevcuttur. Bir yerde hazır bekliyor. Verem mikrobu gibi hiç ölmüyor. Tahrik etmeye gelmez. Ülkenin bölünmekten kurtulabilmesinin tek çaresi budur. Başka türlü kurtulmak mümkün değil bu cendereden. Her taraftan saldırıya geçiyorlar. Başörtülü bir kız, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi denilen, aslında Avrupa Hristiyan Hakları Mahkemesi demek gereken, yahut da ona benzer başka bir isim vermek gereken o mahkemeye, bilmem ne diye başvuruyorlarsa, izzetlerini bir kenara bırakıp da neden başvururlar anlamıyorum. Neden Avrupa'nın ne mal olduğu meydanda iken, ve neden Türkiye'deki baskıları Avrupa'nın gizlice evet dediğini bilmelerine rağmen, neden Türkiye'deki bazı güçlerin Avrupa tarafından desteklendiğini bilmelerine rağmen, neden insan hakları mahkemesi olmadığını bilmelerine rağmen, neden oraya başvururlar anlamıyorum ama, her neyse birisi başvuruyor, bazıları başvuruyor ve sonunda mahkemeyi kaybediyorlar. Ama ülkeyi bölmek isteyenler
Onlar başvurdukları zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne her zaman Türkiye haksız çıkartılıyor. Ve Türkiye tazminat ödemeye mahkum ediliyor. Çok açık seçik haklı olduğumuz başörtüsü gibi meselelerde bile haksız çıkartılırken o başvuranlar ama ülkeyi bölmek isteyenler daima o mahkemeler tarafından haklı çıkartılıyor. Avrupa Parlamentosu Leyla Zana'yı ayakta alkışlıyor. Ama İslami mücadele veren birisini %100 haklı olduğu halde bile yine de hak vermiyor. Çifte standartını 100 kere göstermiş olduğu halde bugüne kadar hala oralara başvuranlar, eğer başka bir hesapları yoksa gafletten başka bir şey değil. Müslümanın izzetine yakıştıramıyorum ben bunu. Müslümanın kafirden adalet beklemesini anlayamıyorum. Zalimden adalet beklemesini anlayamıyorum. Kurtlardan koyunlar için adalet beklemesini anlayamıyorum. Benim gururuma dokunuyor, benim kanıma dokunuyor Müslümanların AİHM denilen o mahkemeye, mahkeme olmayan mahkemeye başvurmalarını. Onların o başvurular benim kanıma dokunuyor. Fakat o başvurular aynı zamanda Avrupa'nın ne mal olduğunu da ortaya koyuyor. Eğer başvuranların gayesi buysa, Avrupa'nın ne olduğunu insanlara göstermekse, işte belki o zaman hoş görülebilir bu başvurular. Allah Azze ve Celle o gün Müslümanları göndermiş olduğu ip sayesinde kurtarmıştı. Bugün de yeryüzünde eğer yeni bir hareket başlayacaksa, yeryüzünde eğer Müslümanlar daha çok bölünmek istemiyorlarsa, Allah'ın ipine sarılmak zorundadırlar. Allah'ın ipine sarılmadan aramızda kardeşlik gelişmeyecek. Allah'ın ipine sarılmadığımız müddetçe korkarım ki birçok devletler olduğumuz gibi daha da bölüneceğiz, daha da bölüneceğiz, daha da bölüneceğiz. Çünkü insanların damarında var dedim bu. Hiç tahrik etmeye gelmiyor. Eğer devlet de bunu tahrik ederse, zaten Yahudi tahrik ediyor. Eğer yetkililer tahrik ederse, verilmeleri gereken hakları vermezlerse, zaten insanların damarlarında var bu. Bu durumda ülkelerin bölünmesi kaçınılmaz olacaktır. Amerika Irak'a girdiğinde neden Kürtler Amerika'nın yanında yer aldılar? Neden Şiiler Amerika'ya karşı sessiz kalıyorlar? Neden Türkmenler Amerika ile beraber olabiliyorlar veya sessiz kalıyorlar? Halbuki topraklar işgal altındadır. Halbuki savaşmaları gerekmez miydi? Çünkü zamanında bölünmüşlerdi. Zamanında aralarına fitne tohumları atılmıştı. Artık o tohumlar yeşermeye başlamıştı ve Amerika vakti saatinin geldiğini görmüştü. Vurduğu zaman işte bu ırkların kendi yanına yer alacağını çok iyi biliyordu. Şu anda Türkiye'de de aynı oyunlar oynanıyor. Ve şu anda artık olay dağlarda gerçekleşmiyor. Askerle siviller arasında değil, terörist arasında değil. Şu anda artık milletler arasında, ırklar arasında çatışmalar gerçekleştiriliyor. Gerçekleştirilmeye çalışılıyor. İlerisi kötü görünüyor. 10 sene 20 sene sonrası çok kötü görünüyor. Bu durumdan kurtulmak istiyorlarsa artık o kafayı bırakacaklar. Laikliğin onları bir arada tutamadığını gördüler. Ne mutlu Türk'üm diyenenin de onları bir arada tutamadığı meydandadır. Her gün sabah çocuklara, Kürt çocuğuna, Arap çocuğuna, Laza Çerkez'e Türk'üm doğruyum dedirtmenin hiçbir şey gerçekleştirmediği görülmüştür. Hiçbir sorun halletmediği ve herkesi Türkleştiremediklerini artık görmüşlerdir. Eğer ülkenin bölünmesini istemiyorlarsa gerçekten İslam'a sarılmaktan başka çareleri yoktur. Eğer hakikaten ülkenin geleceğini düşünüyorlarsa vallahi bu milleti İslam derseniz ancak tekrar bir araya toplayabilirsiniz. Yoksa aralarına fitne tohumları ekilmiştir. Artık işiniz çok zordur. Artık siz bundan sonra Avrupa kültürüyle, Batı kanunlarıyla vallahi bu toplumu bir arada tutamazsınız. Fitne başlamıştır. Avrupa'nın kültürüyle, bu toplum artık bir arada barınmayacaktır. Yeniden İslam'a dönmezseniz sonunuz Irak olacaktır. Allah Azze ve Celle Müslümanlara olan nimetini onlara hatırlattıktan sonra وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Sizin içinizden bir ümmet bulunsun. İyiliği emrederler onlar. Kötülükten sakındırırlar onlar. Öyle bir ümmet bulunsun. Ümmet kelimesi önde gidenler demek. Önde giden bir taife, öncüler bulunsun. Vaka suresinde ifade edildiği gibi es-sabikun es-sabikun. Öncülük yapanlar, ümmet olanlar, öncülük yapanlar bulunsun. Ümmetin içerisinden öncülük yapanlar çıksın. Hakikatte ümmet zaten önde gidenler demek. O önde giden ümmet bütün ümmetlerin önünde gidecek. Hristiyan ümmetinin de, ateistlerin de, bütün dünyanın önünde gidecek ümmeti Muhammed. Bütün dünyanın önünde gidecek. Bunun için gönderildi bu ümmet. Yeryüzünde halifelik görevi görecek bu ümmet. Yeryüzünde kumandan millet olacak bu ümmet. Hakim millet olacak bu ümmet. Hakim millet, hakim ümmet olmak zorunda olanlar mahkum oldularsa Allah'ın ipine sarılmadıklarından. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi sen rızan için çalışanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi sen rızan için dünyanın dört bir tarafında çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi kafirlerin birlikteliklerini boz. Ya Rabbi Amerika ve İngiltere'nin birlikteliğini boz. Ya Rabbi kafirlerin ittifaklarını boz. Ya Rabbi Müslümanların ittifakını nasip eyle. Ya Rabbi Müslümanların arasında tefrika sokmak isteyenlere fırsat verme. Ya Rabbi bizi Kur'an'ın etrafında birleştir. Ya Rabbi senin hablın etrafında, sen ipin etrafında bizi birleştir. Ya Rabbi sen rızan için çalışanlardan olmayı nasip eyle. Allah'ım seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Seni sevindirecek amelleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi kenarda duranlardan değil, işin ortasında olanlardan olmayı nasip eyle. Lillahi Teala el-Fatiha.